Ayrım 23, Yaşam ve Yazgı 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 251. Muhaberecilerin bölükten tabura koştukları yollara, Batyuk'un birliğinden Banlı Deresi'ne, et kombinasına ve su deposuna giden yollara kar yağıyordu. Büyük bir kentin sakinlerinin borç tütün bulmak, arkadaşının isim gününde 200 gram vodka içmek, mahzende yıkanmak, domino oynamak, komşunun lahana turşusunun tadına bakmak için yürüdükleri yollara, sevgili Manya'ya ve sevgili Vera'ya götüren yollara, saatçilere, çakmak ustalarına, terzilere, armonikacılara, ambar memurlarına ulaştıran yollara kar yağıyordu. İnsan kalabalıkları yeni yollar açıyorlar, yıkıntıların yanına yaklaşmadan, sağa sola kıvrılmadan yürüyorlardı. Savaş patikaları ağı ise ilk karla örtülmüştü. Karla örtülen bu milyon kilometrelik patikalarda tek bir taze iz yoktu. İlk karın üstünü kısa bir süre sonra ikincisi kapladı ve patikalar karın altında bulanıklaştı, dağıldı, görünmez oldu. Kentin yerlileri sözlerle anlatılmaz bir mutluluk ve boşluk hissediyorlardı. Stalingrad'ı savunan insanların içinde tuhaf bir hüzün doğuyordu. Kent boşalmıştı. Ordu komutanı da, avcı tümenlerinin komutanları da, gönüllü milis eri yaşlı Polyakov da, otomatik tabancalı er Glushkov da, yani herkes bu boşluğu hissetmişti. Anlamsız bir duyguydu bu. İnsan kanlı bir savaşın zaferle sonuçlanmasından ve ölümün olmamasından hüzne kapılabilir mi? Ama öyleydi. Komutanın masasının üstünde sarı deri muhafazasının içindeki telefon sessizdi. Makineli tüfek muhafazasının üstündeki kar kalıntısı büyümüş, makaslı dürbünler ve askeri mazgarlar körleşmişti. Yıpranmış planlar ve haritalar şeffaf kılıflarından çıkmış subay çantalarına, bazı subay çantalarından da takım, bölük, tabur komutanlarının bavullarına ve eşya torbalarına girmişti. Ölü evlerin arasında ise insanlar kalabalıklar halinde dolaşıyor, kucaklaşıyor, hurra diye bağırıyorlardı. İnsanlar birbirlerine bakıyorlardı. Çocukların hepsi ne kadar iyi, ne kadar müthiş, ne kadar basit, ne kadar yiğit insanlar. İşte dolaşıyoruz da pamuklu ceketler, kulaklı şapkalar, her şeyiniz aynı bizimki gibi. Oysa düşünmesi bile korkunç bir iş yaptık. Dünyadaki en ağır yükü kaldırdık. Doğruyu yalanın üstüne çıkardık. Hadi git dene bakalım bu yükü kaldırmayı. Bunlar ancak masallarda olur. Ama buradaki masal değildi. Bazıları Kuporosnaya deresinden, bazıları Banlı deresinden, bazıları su depoları tarafından, bazıları Krasni Oktyabr'dan, bazıları Maryamev kurganındandı. Onlara merkezde Tsaritsa Irmağı'nın kıyısında iskeleler bölgesinde yaşayanlar da katılıyorlardı. Hepsi hemşeriydi. Hem ev sahibi hem de konuktular. Kendi kendilerini kutluyorlardı ve soğuk rüzgar eski bir tenekeyi tıngırdatıyordu. Arada bir otomatik tabancayla havaya ateş ediyorlar, arada bir el bombası patlatıyorlardı. Tanışırken birbirlerinin sırtına pat pat vuruyorlardı. Arada bir kucaklaşıyorlar, soğuk dudaklarıyla öpüşüyorlar, sonra mahcup ve neşeli küfürleşiyorlardı. Yerin altından akın akın çıkıyorlardı. Tesviyeciler, tornacılar, çiftçiler, doğramacılar, kazı işçileri, düşmanı geri püskürtmüşler, taşı, demiri ve toprağı yeniden sürmüşlerdi. Bir dünya kentinin diğer kentlerden tek farkı, insanların onun bütün dünyanın fabrikalarıyla ve tarlalarıyla olan bağını hissetmeleri değildir. Dünya kentinin farkı bir ruha sahip olmasıdır. Savaş dönemi Stalingrad'ının da bir ruhu vardı. Onun ruhu özgürlüktü. Antifaşist savaşın başkenti savaş öncesi bir Sovyet sanayi ve liman kentinin keçeleşmiş, soğuk yıkıntıları haline dönüşmüştü. Burada 10 yıl sonra binlerce kişilik mahkum ordusu çok büyük bir baraj seti dikti. Dünyanın en büyük hidroelektrik santrallarından birini inşa etti. 47. Bölüm. Bu olay sığınakta uykudan yeni uyanmış bir Alman onbaşının teslim olunduğunu bilmemesinden kaynaklanmıştı. Onbaşının ateş etmesiyle çavuş Zadnepruk yaralanmıştı. Bu durum Alman askerlerinin mahzenlerden çıkmalarını, otomatik silahlarını ve tüfeklerini gürültülü, giderek büyüyen bir yığına atmalarını izleyen Ruslar arasında öfke uyandırmıştı. Tutsaklar çevrelerine bakmamaya çalışarak ve gözlerinin de tutsak olduğunu göstererek yürüyorlardı. Sadece saçı sakalı siyah beyaz bir fırça gibi uzamış Erschmidt, gün ışığına çıkınca sanki tanıdık bir yüzün kendisini karşılayacağından eminmiş gibi Rus askerlerine gülümseyerek bakıyordu. Bir gün önce Moskova'dan Stalingrad cephesine gelen ve hafiften içkili olan Albay Filimonov, General Veller tümeninin teslim noktasında emrine verilmiş çevirmenle birlikte dikiliyordu. Albayın altın yaldızlı apoletleri, kırmızı şeritli ve siyah zırhlı kaputu, Stalingrad bölük ve tabur komutanlarının perişan haldeki kapitoneli pamuk ceketleri ve buruşuk şapkaları, aynı şekilde Alman tutsakların kırış kırış olmuş pis giysiler arasında kendini gösteriyordu. Albay bir gün önce askeri kurul yemekhanesinde eski Rus ordusunun apoletlerinde kullanılan altın sırmanın Moskova'daki ana levazım deposunda saklandığını ve bu eski kaliteli sırmadan yapılmış apolet elde etmenin arkadaşları arasında başarı olarak nitelendiğini anlatıyordu. Silah sesi ve hafif yaralanan Zadnepruk'un çığlığı duyulduğunda albay yüksek sesle sordu. ''Kim ateş etti, kolu nedir?'' Birkaç ses ona şu yanıtı verdi. ''Salağım biri, bir Alman, götürdüler bile, bilmiyormuş sözde.'' ''Nasıl bilmiyormuş?'' diye bağırdı albay. ''O kadar kanımızı döktükleri az mı gelmiş alçak herife?'' dedi. Uzun boylu Yahudi siyasi eğitmene, çevirmene dönerek ''Bana subaylarını getirin, elebaşı olarak bu ateşin yanıtını o alçak versin.'' dedi. Tam bu sırada albay Erschmidt'in geniş geniş gülümsediğini fark etti, bağırmaya başladı. ''Ne gülüyorsun aşağılık herif, birini daha mı yaraladınız yoksa?'' Schmidt iyi şeyler ifade etmek istediği gülümsemesinin neden Rus subayının bağırmasına yol açtığını anlamadı. Bu bağırmayla hiçbir ilgisi olmaksızın bir tabanca sesi duyulduğunda ise Schmidt artık hiçbir şey anlamadan tökezledi ve arkadan gelen askerlerin ayaklarının altına düştü. Cesedini kenara sürüklediler, yan yatıyordu. Onu tanıyan tanımayan herkes yanından geçip gidiyordu. Tutsaklar gittikten sonra çocuklar ölüden korkmadan boş mahzenlere girdiler, tahta ranzaları altüst ettiler. Albay Filimonov bu sırada tabur komutanının yer altındaki dairesini gözden geçiriyor, ne kadar sağlam ve konforlu olduğuna hayran kalıyordu. Otomatik tabancalı er, açık renk gözleri sakin sakin bakan genç bir Alman subayını albayın yanına getirdi. ''Albay yoldaş, işte getirilmesini emrettiğiniz Teğmen Lennart.'' dedi çevirmen. ''Kim?'' diye hayretini belirtti albay. Filimonov hem Alman subayının yüzü kendisine sempatik geldiğinden hem de hayatında ilk kez bir cinayete karıştığı için öfkelendiğinden ''Onu toplama noktasına götürün ama bir aptallık yapmayın. Oraya sağ varması sizin kişisel sorumluluğunuz altında.'' dedi. Kıyamet günü sona eriyordu ve vurulan askerin yüzündeki gülümsemeyi ayırt etmek artık olanaksızdı. 48. Bölüm. Cephe karargahı 7. şubesinden askeri baş çevirmen Yarbay Mihailov Tutsak Marşal'in 64. Ordu karargahına götürülmesine eşlik ediyordu. Paulus büyük bir merakla kendisine bakan ve sırtındaki omuzdan bele kadar deri şeritli feldmareşal paltosuna ve tavşan kürkünden gri şapkasına hayran olan Sovyet subaylarına ve askerlerine dikkat etmeden mahzenden çıktı. Başı yukarıda Stalingrad yıkıntılarına bakarak kendisini bekleyen karargah jipine doğru geniş adımlarla yürüdü. Savaştan önce Mihailov sık sık diplomatik resepsiyonlara katılmış ve soğuk saygıyı gereksiz telaştan kolayca ayırarak Paulus'un yanında kendinden emin davranmıştı. Mihailov Paulus'un yanında otururken ve onun yüz ifadesini izlerken Feldmareşal'in sessizliği bozmasını bekliyordu. Paulus'un davranış tarzı Mihailov'un ilk sorgusuna katıldığı generallerin davranış tarzına benzemiyordu. 6. Ordu Kurmay Başkanı tembel ve ağır bir sesle felakete Rumenlerin ve İtalyanların neden olduğunu söylemişti. Kanca burunlu tüm generaller Sixth von Armin madalyalarını şıngırtarak sadece 8. ordusuyla birlikte Garibaldi değil, Rusya'nın soğuğu, yiyecek ve mühimmat yokluğu da diye eklemişti. Demir şövalyelik haçına ve 5 kez yaralandığı için de bir madalyaya sahip olan tank kol ordusu komutanı kır saçlı Schlemmer bu konuşmayı kesip bavuluna göz kulak olunmasını rica etmişti. Bir anda hepsi birden Sıhhiye Birliği'nin komutanı yumuşak bir biçimde gülümseyen General Rinaldo da yüzü bir kılıç darbesiyle çirkinleşmiş tank tümeni komutanı somurtkan albay Ludwig de konuşmaya başlamıştı. En çok da Paulus'un yaveri tuvalet takımını kaybeden albay Adams ortalığı telaşa veriyordu. Ellerini iki yana açıyor, başını sallıyordu. Leopar derisinden şapkasının kulakları sudan çıkmış, cins bir köpeğin kulakları gibi sallanıyordu. İnsanlaşmışlardı, ancak kötü anlamda bir insanlaşmaydı bu. Şık beyaz kısa bir kürk giymiş olan jip şoförü Mihailov'un biraz daha yavaş gitme emri üzerine baş üstüne yarbay yoldaş yanıtını vermişti. Savaştan sonra evine döndüğünde şoför arkadaşlarına ben Feldmarşal Paulus'u götürürken diye anlatmak ve övünmek istiyordu. Ayrıca arabayı Paulus'un işte Sovyet şoförü böyle olur, birinci sınıf bir profesyonel diye düşünmesini sağlayacak şekilde sürmek istiyordu. Rusların ve Almanların bu kadar yakın teması cepheden bakan bir göz için inanılmaz bir şeydi. Neşe içindeki erlerden oluşan ekipler mahzenleri arıyor, su kuyularına iniyor, Almanları soğuk yeryüzüne çıkarıyorlardı. Otomatik tabancalı Rus askerleri iterek bağırarak Alman ordusunu boş alanlarda, sokaklarda yeniden düzene sokuyorlar, farklı uzmanlıklardan askerleri yürüyüş kollarında bir araya getiriyorlardı. Almanlar silah tutan ellere bakarak ve tökezlememeye çalışarak yürüyorlardı. Boyun eğmelerinin tek nedeni Rus askerinin parmağının otomatik silahın tetiğine kolayca basabileceğinden korkmaları değildi. Galip gelenlerin gücü söz konusuydu. Bir tür hipnotize edici acıklı korku onları boyun eğmeye zorluyordu. Feldmarşal'i taşıyan jip güneye gidiyor, tutsaklar ise ters yönde ilerliyorlardı. Güçlü bir hoparlör avaz avaz bağırıyordu. ''Dün sefere çıktım uzak diyarlara, mendil salladı sevgilim kapıda.'' İki kişi üçüncü birini taşıyordu. Bu üçüncü kişi solgun, kirli kollarını diğer ikisinin boyunlarına dolamış, taşıyanların başları birbirine yaklaşmıştı. Aralarından ölü bir yüz ateşli gözlerle bakıyordu. Dört asker bir battaniyenin üstünde mahzenden bir yaralıyı çıkarıyorlardı. Mavimsi siyah silah yığınları karın üzerinde yatıyor, harman yerindeki tınazları andırıyor. Saygı atışı yapılıyor. Ölmüş bir Kızıl Ordu askeri mezara indiriliyor. Hemen yanı başında hastane olarak kullanılan mahzenden getirilmiş, Almanların cesetleri ise öylece bırakıldıkları gibi duruyor. Beyaz ve siyah şapkalı Rumen askerleri yürüyor, bağırışıyor, ellerini kollarını sallıyor, canlı ve ölü Almanlarla alay ediyorlar. Tutsaklar fidanlık tarafından, Tsaritsa'dan, uzmanlar evi tarafından getiriliyor. Özgürlüğünü yitirmiş insanların ve hayvanların farklı adımlarıyla yürüyorlar. Hafif yaralılar ve donmak üzere olanlar sopalara, yanmış tahta parçalarına dayanıyorlar. Yürüyorlar, yürüyorlar. Hepsinde aynı mavimsi gri yüz, aynı gözler, hepsinde aynı acı ve elem ifadesi. Şaşılacak şey, aralarında ne kadar çok ufak yapılı, gaga burunlu, dar alınlı, küçük tavşan ağızlı, serçe kafalı insan var. Meğer ne kadar çok esmer tenli, sivilceli, çıbanlı, çilli, ağrı insan varmış. Bu yürüyen çirkin ve zayıf insanlar anaların doğurduğu ve sevdiği insanlardı. Ağır çeneleriyle, kibirli ağızlarıyla yürüyen, sarı kafalı, beyaz yüzlü, granit gibi sağlam göğüslü insanlar. İnsanlar da değil, bir ulus ortadan yok olmuştu sanki. Anaların doğurduğu bu çirkin insanlar kalabalığının, Rus anaların doğurduğu 1941 sonbaharında Almanların ellerinde çalı çırpıyla, sopalarla, hayvan gibi batıdaki kamplara sürdükleri talihsiz insanlardan oluşan o hüzünlü ve acıklı kalabalıklara kardeş gibi benzemesi ne kadar şaşırtıcıydı. Zaman zaman mahzenler ve ambarlar tarafından tabanca sesleri geliyordu. ve Volga'ya doğru ilerleyen kalabalık tek bir insan gibi bu silah seslerinin ne anlama geldiğini anlıyordu. Yarbay Mihailov yanında oturan Feldmarşale arada bir göz atıyordu. Şoför aynadan bakıyordu. Mihailov Paulus'un uzun zayıf yanağını, şoför alnını, gözlerini, susmak üzere sıkılmış dudaklarını görüyordu. Namluları göğe çevrilmiş topların, alınları haçlı tankların, tenteleri rüzgarda sallanan kamyonların, zırhlı araçların ve tekerlekli topların yanından geçiyorlardı. 6. Ordu'nun demirden bedeni, kasları toprağın içinde donup kalmıştı. Yanından insanlar yavaş yavaş ilerliyor, sanki duruyor, buz kesiyor, yere saplanıp kalıyor gibi bir görüntü oluşuyordu. Mihailov, şoför ve muhafız asker Paulus'un konuşmaya başlamasını, birine seslenmesini, başını çevirmesini bekliyorlardı. Ama o susuyordu, gözlerinin nereye baktığını, bu gözlerin insan yüreğinin bulunduğu derinliğe neler getirdiğini anlamak mümkün değildi. Paulus askerlerinin onu görmelerinden korkuyor muydu yoksa kendisini görmelerini mi istiyordu? Paulus birden Mihailov'a sordu. ''Sagen Sie bitte, was ist es Mahorka?'' Dipnot, Almanca lütfen söyler misiniz? Mahorka yani kötü tütün ne demektir? Bu beklenmedik soru karşısında Mihailov, Paulus'un ne düşündüğünü anlayamadı. Feldmarşal her gün çorba içme, sıcak bir yerde uyuma, sigara içme telaşına düşüyordu. 49. Bölüm. Alman savaş tutsakları Gestapo karargahının bulunduğu iki katlı evin bodrum katından Sovyet yurttaşlarının cesetlerini çıkarıyorlardı. Birkaç kadın, yaşlı adam ve erkek çocuğu soğuğa karşı nöbetçinin yanında duruyor ve Almanların cesetleri donmuş toprağın üzerine bırakmalarını izliyorlardı. Almanların çoğunun yüzünde umursamaz bir ifade vardı. Ağır adımlarla yürüyorlar, ceset kokusunu sakin sakin soluyorlardı. İçlerinden sadece biri subay paltosu giymiş, burnuna ve ağzına kirli bir mendil bağlamış olan genç adam, at sinekleri tarafından ısırılıp canı yanan bir at gibi başını sallayıp duruyordu. Gözleri deliliğe benzer bir azap ifadesi taşıyordu. Savaş tutsakları sedyeleri yere koyuyorlardı ve cesetleri indirmeye başlamadan önce düşünceli düşünceli başlarında dikiliyorlardı. Bazı cesetlerin kolları bacakları kopmuştu ve Almanlar hangi kolun ya da bacağın hangi cesede ait olduğunu düşünüyorlar, o cesedin yanına koyuyorlardı. Ölülerin çoğu yarı çıplaktı, üzerlerinde sadece iç çamaşırı, bazılarında askeri tipte pantolon vardı. Biri çırılçıplaktı, ağzı çığlık atar durumda açık kalmıştı, karnı bel kemiğine yapışmıştı, cinsel bölgesindeki tüyler kızılımsı sarı, bacakları ince ve zayıftı. Ağızlarının ve gözlerinin yerinde şimdi oyuklar olan bu cesetlerin daha yakın bir zaman önce adı, ikametgahı bulunan, sevgilim, canım, öp beni, bak unutma sakın diyen, bir bardak bira içmeyi hayal eden, sarma sigara içen canlı insanlar olduğunu düşünmek olanaksızdı. Görünüşe bakılırsa bunu sadece ağzına mendil bağlamış olan subay hissediyordu. Ancak bodrumun giriş kapısında dikilen kadınları en çok sinirlendiren oydu. Kadınlar onu yakından izliyorlar, içlerinden ikisi sökülmüş SS amblemlerinin parlak lekeler bıraktığı, birer palto giymiş olan diğer savaş tutsaklarına ise ilgisizce bakıyorlardı. Küçük bir oğlanın elinden tutmuş subayı izleyen kısa boylu kadın, ''Başını çevirsin mi?'' diye mırıldandı. Subay paltolu Alman, Rus kadının kendisini izleyen ağır ve hırslı bakışının baskısını üzerinde hissetti. Tıpkı ormanın üstündeki bir fırtına bulutunun içinde toplanan, yakıp kül edici darbesini indirmek üzere körlemesine bir ağaç gövdesi seçen, elektrik gücü nasıl boşalacağı bir yer bulmadan duramazsa, nefret duygusu da bir kez ortaya çıktıktan sonra boşalacağı bir yer arıyor ve bulmadan duramıyordu. Subay paltolu Alman'ın birlikte çalıştığı kişi, boynuna pamuklu bir havlu sarmış, ayaklarına çuval geçirmiş ve çuvalları telefon kablosuyla bağlamış genç bir askerdi. Bodrum katın yakınında hiçbir şey söylemeden dikilen insanların bakışları o kadar kötüydü ki, Almanlar karanlık bodruma rahatlıkla gidiyorlar, buradan çıkmakta acele etmiyorlar, karanlığı ve iğrenç kokuları dışarıdaki havaya ve gün ışığına yeğliyorlardı. Almanlar boş sedyelerle bodruma indiklerinde artık onların da bildikleri ağır bir Rusça küfür işitiliyordu. Tutsaklar bodruma adımlarını hızlandırmadan hayvansal bir içgüdüyle telaşlı bir hareket yapacak olurlarsa kalabalığın üstlerine hücum edeceğini hissederek iniyorlardı. Subay paltolu Alman bir çığlık attı ve nöbetçi Rus askeri kızgın bir şekilde "Ey ufaklık, niye taş atıyorsun? Fritz yere yıkılırsa onun yerine sen mi taşıyacaksın?" dedi. Bodrum'da askerler aralarında şöyle konuşuyorlardı. Şimdilik bir tek Teğmen'i hedef alıyorlar. "Kadını fark ettin mi? Sürekli ona bakıyor." Bodrum karanlığının içinden bir ses duyuldu. "Teğmen, Bodrum'da kalsanız sizden başlayıp bizimle bitirecekler bunlar." Subay uykulu bir sesle "Hayır hayır, saklanmak olmaz. Kıyamet günü bu." diye mırıldandı ve ortağına dönerek ekledi. "Haydi haydi gidelim." Subay ve iş ortağı Bodrum'dan bu çıkışlarında her zamankinden biraz daha hızlı yürüyorlardı. Yükleri hafifti. Sedyede genç bir kızın cesedi vardı. Ölü beden büzülmüş kurumuştu ve sadece karma karışık açık renk saçları süt ve buğday güzelliğini korumuş, öldürülmüş bir kuşun korkunç siyahımsı kahverengi yüzünün çevresine yayılmıştı. Kalabalık hafif bir ah çekti. Kısa boylu kadının tüyler ürperten çığlığı duyuldu ve sanki parlayan bir bıçak soğuk boşluğu yardı. "Kızım, kızım, altın saçlı kızım!" Başkasının çocuğu için atılan bu çığlık insanları sarsmıştı. Kadın cesedin başındaki hala bukle izlerini koruyan saçları düzeltmeye başladı. Kızın ağzı çarpılmış, taş kesilmiş yüzüne bakıyordu. Ve ancak bir annenin görebileceği bu korkunç çizgileri de bir zamanlar kundağının içinden gülümseyen canlı ve sevimli yüzü de görüyordu. Kadın ayağa kalktı, Alman'a doğru bir adım attı ve gözlerinin bir yandan Alman'a bakıp, bir yandan da yerde diğer tuğlalarla birlikte sımsıkı donup kalmamış, yalnızca büyük, korkunç bir çalışma yüzünden, buzlu su, kaynar su ve küllü su yüzünden bozulmuş, çatlamış bir elin söküp koparabileceği bir tuğla parçası aradığını herkes fark etmişti. Nöbetçi olacakların kaçınılmazlığını hissediyordu. Kadın ondan da, onun otomatik silahından da daha güçlü olduğu için onu durduramazdı. Almanlar kadından gözlerini ayıramıyorlardı. Çocuklar da merakla ve sabırsızca kadına bakıyorlardı. Kadın ise Alman'ın ağzı mendille bağlı, yüzünden başka hiçbir şey görmüyordu artık. Ne olduğunu anlamadan, çevresindeki her şeyi kendisine bağlayan bir güçle ve kendisi de bu güce boyun eğerek bir gün önce bir Kızıl Ordu askerinin kendisine verdiği ekmek parçasını pamuklu ceketinin cebinde eliyle yoklayarak buldu. Alman'a uzattı ve "Hadi al ye," dedi. Bunun nasıl olduğunu, neden böyle yaptığını kendisi de anlayamıyordu. Utanç, çaresizlik ve öfke dolu zor saatlerde çok üzülür ve uyuyamazdı. Böyle zor saatler yaşamında ne kadar çoktu. Onu bir şişe bitkisel yağ çalmakla suçlayan komşu kadınla kavga ettiğinde, oturduğu daireyle ilgili şikayetlerini dinlemek istemeyen bölge Sovyet başkanının odasından kovulduğunda, evlendikten sonra oğlu onu oturduğu odadan atmaya kalktığında, hamile gelini yaşlı fahişe diye at taktığında, gece üzgün ve öfkeli bir şekilde yatağında yatarken o kış sabahını anımsadı ve "Aptalım biriydim, hala da öyleyim." diye düşündü. 23. Ayrımın Sonu. Sayfa 262.